Ayrım 21, Kale, Stephen James, sayfa 275. 54. Bölüm. Kısa bir ara verdiklerinde Lallan ve Riker stüdyonun dışarısında sigara içerlerken Tessa saatin farkına vardı ve Patrick'e çok iyi hissetmediğini, ki bu doğruydu, ve bu akşam tek başına bir şeyler atıştırıp erkenden yatacağını, yarın sabah Dr. W ile yürüyüşleri için saat 10.30'da buluşmalarını söyleyen bir mesaj attı. Sonra Lallan dövmeyi bitirmek için geri geldi. İki farklı makineye asılı olan iki değişik dövme iğnesi kullanıyordu. İnce olan iğneyi makineyi en son hıza getirerek ana hatları çizmek için, daha kalın olan iğneyi ise dövmenin içini renklendirmek için kullanıyordu. Tessa'nın tek bildiği şey kalın iğnenin ince olandan çok daha fazla acıttığıydı. Lavabonun yanına her birinin içinde farklı renk olan bir takım küçük kapaklar koymuştu. Mavi, siyah, gümüş, gri. İğneyi suya batır, sonra boyaya ve sonra da Tessa'nın derisine tekrarla. İlk başlarda iğneyi derisine her batırışında sıcak bir kaşıntı hissetmişti. Ancak zaman geçtikçe derisi kabarıyor veya uyuşuyor olmalıydı. Çünkü artık iğneyi hissedemiyordu. Tek hissettiği nokta şeklinde küçük bir basınçtı. ''Şimdi'' dedi Tessa'ya, ''kuyruğunun tüylerindeki renkleri doldurmam gerekiyor. Kolunun iç kısmındaki deri artık uyuşmayacak, hatta her zamankinden daha hassas olacak. Bir de yarayı hesaba katacak olursan, demek istediğim hazırlıklı ol.'' Tessa başını salladı. Sonra Lallan renkleri doldurmaya başladı ve Tessa, derisinin hassasiyeti konusunda Lallan'ın yalan söylemediğini anladı. ''Hayır, söylememişti, hem de hiç.'' Lahlan bir iki dakika daha Tessa'nın koluna iğneyi batırdıktan sonra ''Hey dinle, sana bir bilmecem var. Genelde insanlar bunu yarım saatte çözerler. Seni de işimiz bitene kadar oyalar.'' dedi. ''Bilmeceleri severim.'' dedi lakayt bir sesle cevap vermeye çalışarak. ''Ben de.'' dedi Riker. CD çaların dijital ekranından yeni bir albüm seçiyordu. ''Pekala'' dedi Lalan. ''İki adam bir banka soymuşlar ve parayı nasıl bölüşeceklerini tartışıyorlarmış.'' ''Adamlardan birisi, hey, bu adil değil. Sen benden daha fazla para aldın. Bunu biliyorsun değil mi Riker?'' ''Hayır, devam et.'' ''Pekala, bakalım ilk bilen kim olacak? Sen mi yoksa seri katil bıçaklayıcı kız mı?'' ''Anlaştık.'' dedi. ''Bana da bu yer.'' dedi Tessa. Öyleyse diye devam etti Lalan. Dediğim gibi adamlardan ilki, senin benden daha fazla paran var. Eğer sana bendeki banknot destelerinden birini versem, benimkinin iki katı paran olur demiş. Diğer adam ise bak ahbap, işi ben organize ettim, söylenmeyi bırak. Dağıtım adil oldu. Ayrıca ben sana benim destelerden birini verirsem, eşit miktarda paramız olur demiş. Evet, soru şu, adamların her birinde kaç deste?
''Buldum.'' dedi Tessa.
''Para var.'' dedi Lachlan. Tessa'ya baka kaldı. ''Şimdiden çözmedin herhalde. Bu imkansız.
Bana bir kağıt ver.''
Lachlan çekmeceden bir kalem ve sarı bir kağıt parçası çıkarıp Tessa'ya uzattı. Tessa kağıdın üzerine bir şeyler karaladı ve sonra kağıdı ikiye katlayıp Riker'a uzattı ve kalemi bıraktı.
''Sen çözdükten sonra benim cevabıma bak ve Lachlan'a hangisinin doğru olduğunu sor.'' dedi.
''Sen bu bilmeceyi daha önceden biliyordun.'' dedi Lachlan.
''Tabii, tabii.''
''Yani daha önceden bilmiyor muydun?''
''Hayır.''
''Bu kadar hızlı mı çözdün yani?''
''Bunu bilebilmek için o kağıdı açmayı beklemelisiniz.''
Riker kurnazca Tessa'ya baktı. ''Peki ya ben dövmem bitip sen gidene kadar çözemezsem ne olacak?'' Tessa bu sözleri söylerken kalbinin bir tavşanın gibi hızlı hızlı çarptığını hissetti. ''O zaman cevaplarımızı bir dahaki buluşmamızda karşılaştırmamız gerekecek.''
''Anlaştık.''
55. Bölüm 19.25. Victor Drake Kanal 11'deki B14 numaralı binanın çöküşünü izledi. Hunter, bunu yapan Hunter olmalıydı. ''Peki hangi binayı yakması gerektiğini nereden bildi?'' ''Belki Hunter dün gece Geoff ve doktoru yangın mahallini terk edip cihazı binaya geri bırakırken takip etmişti.''
Victor migreninin tutmak üzere olduğunu hissetti. Bu sıradan bir migren değildi, kuvvetliydi. Yarım saat önce Biscay'ın yakın arkadaşlarından birisi RUK projesi yönetim kurulu toplantısının Perşembe saat 14'ten yarın sabah 8'e alındığını bildiren bir mesaj atmıştı. Çok ciddi bir migren geliyordu. Cep telefonu çaldı, cevap verdi.
Evet.
Geoff'un sesi, Hunter öldü.
Bir umut kıvılcımı, ne?
Korkarım ki trajik bir silahlı çatışmada öldürüldü. Bir polisin intiharı, bunu görmekten hep nefret etmişimdir.
Oh, bu çok iyi olabilirdi, hem de çok çok iyi olabilirdi. Pekala, beni dinle. Hunter'ın vücudunda projeyle bağlantısını ortaya çıkarabilecek hiçbir şey olmadığından emin ol.
Seni sonra arayacağım. Bu pisliği temizlemek için tekrar buluşmamız gerekecek.
Sana gelmek üzere yoldayım.
Ne?
Polis olarak. Birisinin seninle görüşmesini istediler. Gönüllü oldum. Şimdi bir prova yapalım. Hunter'la herhangi bir bağlantınız yok, öyle değil mi Bay Drake?
Kısa bir sessizlik oldu.
Hayır, tabii ki yok memur bey. Güzel. İş arkadaşım ve ben oraya geldiğimizde sadece bunu hatırla.
İyi iş çıkardın Geoff, teşekkürler.
Sessizlik. Bu hafta senin için çok fazla mesai dışı çalıştım.
Sana fazladan 50.000 vereceğim.
100.
Ne?
Nasıl oluyor da altında çalışan bu adam kendisinden, Victor Drake'den talepte bulunmaya cesaret edebiliyordu?
Hayır. Ben bu işi yardımseverlik olsun diye yapmıyorum Drake. Sadece tek bir şey umurumda, para. Yarın bana 100.000 nakit ver ve ben de bu geceyi bu küçük problemin hallolacağından emin olmak için harcayayım.
Aksi takdirde su koy veririm.
Victor dişlerinin gıcırdadığını, başının döndüğünü ve kalbinin çatıdan dışarıya fırlayacakmış gibi attığını hissetti. Bunu söylediği, yaptığı ve pes ettiği için kendinden nefret etti ama sonunda pekala 100.000.
Tabii eğer yarın general gelene kadar bu pisliği temizleyebilirsen dedi.
Anlaştık. Lian Hua ile birlikte Austin'in telefonunda olabilecek aranan ve arayan numaralara baktık ancak hiçbir şey bulamadık. Telefon yeniydi ve daha önce hiç kullanılmamıştı. Cassandra'yı kaçıran telefonu Austin'in alabilmesi için bir yerlere bırakmış olmalıydı. Ümit edelim ki hala aramalarını bekliyordur dedim. Bir dakika sonra kendi telefonu titreşince ürktüm. Tessa'nın akşam yemeğini iptal eden mesajına çabucak bir baktım. Biraz üzülmüştüm ama aynı zamanda da memnundum. Çünkü nasıl olsa şu anda burayı terk edemeyecektim.
Pekala dedim, şimdilik telefonu unutalım. Bizi aramadıkları müddetçe bir faydası yok. Elimizde başka neler var?
Bazı memurlar Drake'le görüşecekler. Bunun dışında...
Lian Hua bir an düşündü.
Ralph ajanlardan birine herhangi bir su deposunun ülkenin bu tarafına gönderilip gönderilmediğine baktırıyordu. Ondan bir haber aldık mı?
Başımı iki yana salladım. Bildiğim kadarıyla hayır.
Daha sonra saatimdeki alarm çalmaya başladı.
Bu ne için diye sordu Lian Hua.
30 dakika dedim. Cassandra'nın ölmesine 30 dakika kaldı.
Ralph'i arayacağım.
Telefon görüşmesini yapmak için uzaklaştı ve ben de herhangi bir ipucu var mı diye düşündüm. Kaçırıyor olabileceğim herhangi bir ipucu, bizi Cassandra'nın olduğu yere götürebilecek bir şeyler var mı?
Hiçbir şey.
Hiçbir şey aklıma gelmedi.
Saniyeler, dakikalar geçti.
Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey yoktu.
Sadece Rickman'ın ayak izi, izlenim modelleri.
Ve tam o sırada Austin'in telefonu çaldı. Açıp kulağıma götürdüm, bekledim. Karşı taraftaki her kimse ilk önce onun konuşmasını bekledim.
Sessizlik tedirgin edici bir hal almıştı.
Belki de ilk konuşması gereken Austin'di.
Hiçbir şey.
Arayanın kapatmasından korkmaya başladım.
Halloldu dedim.
Kısık sesle konuşmuştum ve Austin olmadığımı anlamamasını ümit ettim.
Pekala Austin dedi elektronik bir ses. Demek telefonu buldun.
Cassandra'yı kaçıran ve Austin'in ölmüş olduğunu bilmiyor.
Evet.
Biz bulmuş olduğundan pek emin olamamıştık.
Bir saat önce varmış olman gerekiyordu.
Biz dedi, kaç kişi bunlar?
Her yer polis kaynıyor.
Kısa bir sessizlik oldu.
Benim adım Şehit ve senin için bazı talimatlarım var.
Şehit kod adı. Neden kendini şimdi tanıtıyor? Austin'le daha önce konuşmamış olması lazım. Test et, bul.
Daha önce konuştuğum adamla konuşmak istiyorum. Seni tanımıyorum.
O Cassandra ile meşgul. Yaptıkların için sana teşekkür etmek istiyorum. Ancak artık cihazı teslim etmenin zamanı geldi.
Demek ki en az iki kişiler. Bu konuşan Hunter'ın sesini tanımıyor. Onunla daha önce hiç konuşmamış. Ve bir cihaz var. Ne cihazı?
Bir şeyler düşünmeye çalıştım, verebilecek herhangi bir yanıt. Fakat çok riskliydi ve elimde çok az bilgi vardı. Yanlış bir şey söyleyebilirdim.
Arada mısın? Dedi Şeyd.
Evet.
Anlaşma şöyleydi. Kız karşılığında bina ve cihaz. Cihaz elinde mi?
Hangi cihazdan bahsediyor?
Evet, elimde.
Bir şey söylemem gerekiyordu.
Değiş tokuşu nerede yapacağız?
Daha önce sana söylenen yerde. 10 dakika sonra orada ol.
Hayır, hayır. Olamam. Etrafta çok fazla polis var.
Sessizlik oldu. Şeyt söylemiş olduğum şeyi düşünüyor olmalıydı. Belki de foyamı ortaya çıkarmıştı. Cassandra'nın iyiliği için umarım anlamamıştır.
Ben şu anda oradayım, dedi. Kendisini Şeyt diye tanıtan adam. Etrafta hiç polis yok. Cassandra Lillo'yu öldürdünüz, Doktor Bowers.
56. bölüm. 19.39. Hat kesildi. Hayır hayır, olamaz. Onu öldürmüştüm. Şeyd adımı nereden biliyordu?
Cassandra'yı öldürmüştüm.
Etrafıma bakıp görüş alanlarını kontrol ettim. Beni görmüş müydü? Şeyd burada mıydı? Hiçbir perde kıpırtısı, hiçbir hareket, teleskop veya dürbün parlaması göremedim. Kalabalık içerisindeki memurlardan hiçbirisi cep telefonuyla konuşmuyordu. Tekrar aramayı denedim, işe yaramadı. İzini sürebilmek için Terry'nin numarasını çevirdim, meşguldü. Angela Knight'ı aradım. Arayanın izini bulabilirdi. Ancak biraz zaman alırdı. Bu da bizde olmayan bir şeydi.
Pat.
Lian Hu aceleyle bana doğru geldi. Sanırım bir şey yakaladık, önemli bir şey.
Su deposu. Su deposunu mu buldular?
Başını salladı. Hayır. Şimdi de arabaya doğru koşmaya başladı ve ben de ona yetişmeye çalışıyordum. Randy adında bir kadın, dün gece bir adamın onu tersanelerinin yakınındaki bir depoya götürdüğünü söylüyor. Adam başka bir kadını alması gerektiğinden, planın değiştiğinden, gidip o kadını almasının zamanının geldiğinden ve buna benzer şeylerden bahsetmiş ve sonra Randy'yi orada bırakmış.
Arabaya atladık, bu yeterli değil, dedim. Herhangi bir şeyi kastediyor olabilir.
Lian Hua motoru çalıştırdı. Kanal 11 bir şekilde Cassandra'nın kayboluşunu duymuş ve adını gizleyen bir polis memuru Hunter'ın ismini vermiş. Birkaç dakika önce flash haber geçip Austin Hunter ve Cassandra Lillo'yu üste meydana gelen terör saldırısındaki şüpheli kişiler olarak sıralamışlar. Yangına terör saldırısı diyorlar. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin aramasını söylemişler.
Arabayla geri geri gidip caddeye çıktı. Hala bir bağlantı kuramadım. San Diego'nun fırıl fırıl dönen bulanık ışıkları, sokak lambaları ve kıpırdayan palmiye ağaçlarıyla dolu parlak gece görüntüsünü geçtik.
Randy karakolu aramış ve Ralph söylediklerini dikkate almış. Görünüşe göre Randy yanlış telefonu almış ve Shane adında birisi bu akşam üzeri onu arayarak Randy tek bir söz bile söyleyemeden 14 numaralı binadaki yangından söz etmiş.
Ne? Randy nerede?
Şeyt muhtemelen.
Beni biraz önce arayan oydu.
Birisi mi aradı?
Nefesi kesildi.
Neden daha önce söylemedin?
Söyleyecektim sadece. Dinle, yolda anlatırım. Nereye gidiyoruz?
Randy Ralph'e adresi vermiş. Tersanelerin orada. Gerçi kendisi orada olmayacak, korkuyor.
Bir ihtimal, sadece bir ihtimal Cassandra'yı hala kurtarabiliriz.
Nasıl istiyorsan öyle sür.
Ve cevap olarak öyle yaptı.
57. bölüm. 19.56. Ralph bizi iki boş deponun arasındaki bakımsız park yerinde bekliyordu. Adres burası. Ancak hangi bina olduğunu bilmiyorum, diye bağırdı. Lian Hua ve ben arabadan aceleyle çıkarken San Diego polis teşkilatını aradım. Birkaç araba gönderiyorlar fakat 5 dakikadan daha az bir zamanımız var. Bekleyecek vakit yok. Binalara baktı. Her iki binada olabilir. Hangisi olduğunu söylemek imkansız.
Hayır değil, dedim. Filmi hatırla. Doğal ışığı. İkinci ve üçüncü kattaki pencereleri.
Cassandra'nın sağ tarafında gölgeler oluşmuştu. Yani gündüz vakti güneşin konumuna göre.
Ralph işaret etti. Bu binada sadece ilk katta pencere var. Üçümüz de diğer depoya dönüp baktık. Üçüncü kattaki sıra sıra pencereleri gördük ve park yerinden hızla binaya doğru koşmaya başladık. Ralph tabancasını çıkardı. Pat, sen sağ tarafa bak. Nianova sen sola, ben de ön tarafa bakacağım. Farklı yönlere doğru dağıldık. Binanın batı cephesi boyunca koştum. Ancak tek bulabildiğim zincirlenmiş çelik bir kapıydı. Dış cephesi grafitiyle kaplı bina neredeyse bir sokak boyunca uzanıyordu. Bu nedenle koştuğum yolu geri gitmek için zamanım yoktu. Paslı borular ve gri hava boruları deponun kenarından garip açılarla dışarı çıkıyordu. Ve çoğunun ne için kullanıldığı hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Yukarıdaki pencerelerin hepsi çatlak ve parça parçaydı. Bana kanlı gözleri andırdılar. Zaman, zaman, zaman bitiyor. Tekrar yukarıya pencerelere baktım. Yaklaşık 8 metre yüksekliğindeydiler. Borulardan birkaçı dışarıya doğru kıvrılmış ve sonra deponun bir köşesine dolanmıştı. Hava borularından bir tanesinin pencerenin eşiğine 1,5 metre kala bittiğini gördüm. İşte Pat, tek yol bu. Zıplayıp boruyu yakaladım ve kendimi yukarıya çektim. Sol tarafımda ayağımı koyabileceğim kadar bir çıkıntı vardı. Böylelikle duvar boyunca uzanabildim. Parmak uçlarımı iki metal çubuğun arasına kaydırdım. Sol elimle sıkıca kavrayıp kendimi kalın bir hava deliğinin üzerine çektim. Yüz binlerce barfiksin yararını görüyordum. Pencerenin yarısına kadar uzanan duvarı inceledim. Tutunabileceğim bir yer var mı diye baktım. Ritmimi tekrar yakalamak istedim. Tüm bu zaman içerisinde ayakkabılarımla binanın kumlu dış cephesinde sürtünüyor ve parmak uçlarımla duvardaki çıkıntılara tutunuyordum. Hareketlerimi akıcılaştırdım. Parmaklarım birbirine karışıyor. Ritmi hisset, ayağını bas, dikey dans. İşte oldu. Pencere... İçeriye baktım ve deponun içini çevreleyen bir iskele gördüm. Pencerenin kırık camlarının çoğu hala çıkık dişler gibi çerçeveye yapışmışlardı. Bıçak gibi görünen çıkıntılara vurdum, tabancamı çıkartıp iskeleye sıçradım. Saatime baktım, 20. Pencerelerden sızan bulanık şehir ışıkları dışında deponun içerisi önümde uzanan karanlıktan ibaretti. Küçük el fenerimi çıkartıp mağara gibi olan odaya tuttum. Fenerin ışığı uzaktaki duvarı aydınlatmaya yetmiyordu. Ancak deponun karanlık boşluğuna doğru inen yaklaşık 30 metre kadar uzağımdaki metal merdivenleri aydınlattı. Filmde yer betondu. Su deposu ilk katta. Merdivenlere doğru elimdeki feneri sabit tutmaya çalışarak koştum. Merdivenlerin yukarısında fenerim sanayi tipi büyüklüğündeki bir ışık düğmesini aydınlattı. Etrafı gizlice kolaçan edecek zamanımız kalmamıştı. Kassandra'yı hemen bulmamız gerekiyordu. Düğmeye bastım ve merdivenleri üçer üçer atlayarak aşağıya indim. Tavandaki cızırtılı ses çıkartan birkaç floresan ampulü aydınlandı. Ancak daha sonra yanıp sönerek ürkütücü bir flaş etkisi yarattılar. Zemin kat. Tozla kaplı imalat makineleri, aletleri ve kopmuş taşıma kayışları deponun ana kısmına yığılmıştı. Lien Hua veya Ralph'i duyamıyordum. Belki de hala binanın dışındaydılar. Belki de Cassandra'yı bulmuşlardı. ''Kimse var mı?'' diye bağırdım. Saatime baktım. 08.02. Gürültülü bir çarpma sesi duydum ve Ralph'in ayağıyla vurarak kapıyı aşağıya indirmeye çalıştığını düşündüm. ''Ralph!'' ''Benim!'' diye seslendi Lien Hua. Fenerim ona doğru tuttum. Kapıyı devirmişti. ''Bir şey buldun mu?'' ''Hayır.'' Fenerimi çevremde gezdirdim. Fakat ışık karanlıkta sadece çok hafif bir oyuk yaratıyordu. Bekle. Floresan ışıkları yanıp söndü ve tekrar yanıp söndü. Loş ışık çevremi yalayıp geçti, yandı ve tekrar söndü. Bir şey görmüştüm. Bir camın yansımasını. Boşluğa doğru fırladım bu taraftan. Evet evet bir şey görmüştüm. Su deposu. Söndü, yandı, söndü, yandı. Onu bulmuştum. 25 metre ilerimde deponun köşesine yakın bir yerdeydi. Kararsız ışığın altında deponun içinde zar zor bir vücut görmüştüm. Cassandra. Hayatta olup olmadığını bilmiyordum. 21. ayrımın sonu. Sayfa 289.